Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
TOKİ tanıtım hizmetlerinin ihalesi AKP'ye referans gösteren şirkete verildi.
Karar.
Selçuk Özdağ'dan Soylu'ya istifa çağrısı.
Yeni Asya.
Geçim derdi vatandaşı isyan ettirdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 20 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde Tek Parti Tek Karar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'yi uçuracağı ilan edilen yeni sistemin tam aksi icraatlar ortaya koyduğu herhalde inkar edilemez. Esasında bu sistemin yeni olup olmadığı da tartışılır. Bazı farklılıklar olsa da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 1950 öncesi tek parti sistemini hatıra getiriyor. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nun yeni sistemle ilgili değerlendirmesi dikkat çekici. İdareciler bu değerlendirmeleri belki dikkate almayacaklar ama dikkate almamak sistemi işler hale getirmez ki diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Profesör Doktor Kaboğlu'nun tespitinin belki de en çarpıcı noktası şu. Yeni sistemle parti başkanlığı yoluyla devlet yönetimi sonucu devlet partileştirildi ve parti devletleştirildi. Her ikisi kişiselleştirildi. Anayasızlaşma ve çifte anayasa çelişkisi ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Tarihine yabancılaştırılmış bir toplum uluslararası alanda yalnızlaştırılmış bir devlet içerisinde yaşamaktayız. Gelinen nokta budur. Kaboğlu'nun şu tespiti de dikkat çekici değil mi? 3 yıl önce seçilerek geldiğimiz meclisin bugünkü yasama bilançosunu ortaya koyarsak biz 600 vekil mecliste 2275 maddeden oluşan 183 öneriyi görüştük. Bunların 108'i uluslararası sözleşmeler. Saray ise tek başına 2370 maddeyi gerekçesiz bir biçimde yürürlüğe koydu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yoluyla. Sistemi işletenler bakımından bu iyi bir durum olarak görülebilir ama esas da hem millete hem devlete hem de bu sistemi savunanlara fayda vermez. Kişilere bağlı sistemlerin iyi olmadığı, önemli olanın sistem olduğuna dünya tarihi şahit değil mi? 600 vekilin yaptığı işten daha fazlasını bir kişinin yapması nasıl haklı ve doğru olarak görülebilir ki? Milleti temsil eden ya da etmesi gereken 600 vekilin görüşlerinin dikkate alınmaması, hazırlanan kanunların meşveretle çıkmaması nasıl Türkiye'yi ileriye götürsün? İşlerin yürürlükteki kanunlara ve anayasaya göre yürütülmemesi de ayrı bir mesele. Anayasa, kanun ve yönetmelikler yanlış olabilir. O halde önce yanlış olan anayasa, kanun ve yönetmeliklerin doğru hale getirilmesi ve işlerin kanunlara uygun olması icap eder. Nitekim 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında millet zorla kabul ettirilen 1982 anayasasına büyük çoğunluk hep itiraz ediyor. Bu sıkıntıları aşmanın yolu Türkiye'ye yakışan gerçek anlamda adil, sivil ve iyi bir anayasa yapmakla mümkün. Yapılacak yeni bir anayasa Türkiye'yi ayak bağı olan 1982 darbe anayasasını aratmamalı. Darbe anayasasını aratacak bir sivil anayasa da Türkiye'ye fayda vermez. Milletin taleplerini dikkate alan bir anayasa ve ona uygun adil kanunlarla ve elbette kanun hakimiyetiyle sıkıntıları aşabiliriz. Başka yolları tercih etmek akıl kârı değil.
Esfender Korkmaz 20 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde dövizde manipülasyon kim yapıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 18 Haziran 2021 Cuma günü dolar kuru 8,68 idi. 2003 temel yılı Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur ekseninde TL'nin 1 dolar ve 1 eurodan döviz sepetine göre değeri %40 daha düşük demektir. TL değeri yine de erimeye devam ediyor. TL'nin değer kaybetmesinde doların dünyadaki diğer paralar karşısında değer kaybetmesi veya değer kazanması ve Fed faiz kararlarının etkisi sınırlıdır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Fed faizleri sabit tuttu. 1 Haziran'da dolar endeksi 89,83 idi. 18 Haziran'da %2,13 oranında artarak 91,907'ye yükseldi. Buna karşılık aynı sürede TL %1,74 oranında değer kaybetti. %1 enflasyon farkını da eklersek TL'nin dolara karşı %3 dolayında değer kaybetmesi gerekirdi. Bazen de tersi oluyor. Dolar gelişmiş ülke paraları karşısında değer kaybederken TL de dolara karşı değer kaybediyor. Demek ki TL değerini etkileyen diğer faktörler daha önemlidir. Bunların başında güven sorunu geliyor. Merkez Bankası'nın güven zafiyeti var. Zira 15 yıldır enflasyon hedeflemesini tutturamadı. Merkez Bankası'na siyasi müdahale güvensizlikte dip yaptırdı. Türkiye'nin cari açığı devam ediyor. Üretimde ithal girdi oranı yüksektir. Turizm gelirleri düştü. Ayrıca bir yıl içinde çevrilmesi gereken 220 milyar dolar dış borç var. Bütün bunlar döviz ihtiyacını artırıyor, kurları zorluyor. Ekonomik sorunlar yanında hukuki ve demokratik sorunlar daha fazla istikrarı bozuyor. Bu sorunları en ağır biçimde yaşıyoruz. Yabancı sermayeye güven vermek için Merkez Bankası bağımsızlığı olmalıdır. Ancak yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası bağımsızlığını kaldırmasının da iktisadi rasyonalite açısından izahı yoktur. Kısa ve orta vadede dalgalı kur ve kambiyo rejiminde revizyon yapmak gerekir. Bu konuda AKP iktidarı tersine direniyor. Bu politikalar eğer bugüne kadar fayda getirmedi ve bugünkü çöküşe neden oldu iseler, AKP iktidarı aynı politikalarda neden direniyor? Ekonomide kırılganlığın temel nedeni güven sorunu, siyasi iktidarın hukuk ve demokrasiye getirdiği kısıtlardan dolayı ortaya çıktı. Bu kısıtlar bugünkü Türkiye'ye özgü getirilen başkanlık düzeni içinde yapılamaz. Sistemi kökten değiştirmek gerekir. Bunları bugünkü iktidar yapamıyorsa veya yapmıyorsa TL'nin yüzü gülmez ve dövizde manipülasyonun yolu açık kalır.
Veysel Ulusoy 20 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde gelir dağılımı ama hangi gelirin dağılımı başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 referans yılı gelir dağılımı anket sonuçlarını yayımladı. Geçenlerde buna göre en zenginler alttaki en fakirlere göre ulusal gelirden aldıkları payı artırarak 8 katına çıkarmışlar. %20'lik gruplar için geçerli olan bu durum daha dar gruplarda farklılıkları da su yüzüne çıkarıyor. %5'lik dilimlere baktığımızda en üstteki ile en alttaki arasındaki gelir oranı 20 katı geçerken ulusal gelirden aldıkları payların oranı ise 30 katı buluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öylesine bir istatistik değil bu inanın. Üzerinde çok düşünülmesi gereken sürecin nereye gittiğini açıkça gösteren bir oran bu. Aynı veriye göre söz konusu %5'lik en zengin grup ulusal varlığın da yoğunlaştığı bir grup olarak karşımıza geliyor. Ekonomik krizlerin ortadan kaldırılması için de en önce irdelenmesi ve üzerinde politikalar oluşturulması gereken bir veridir bu. Rafların boşalarak üretim çarkının başlaması ve ekonomik faaliyetlerin en üst seviyeye çıkarılması için tüketim eğilimi fazla olan alt gelir gruplarının krizden çıkmak için itici güç olduğunun farkındalığı için gerekli bir veri. Üzerinde yıllarca ekonomik politikaların oluşturulduğu tüketim, para arzı ve vergi politikalarını ve hacmini derinden etkileyen bir veri. İstihdam ile verimlilik arasında bağ kuran, eğitimle daha yukarılara taşınması gereken bir veri. Verilerin yoksulluk yanında bir de yoksunluk yanı var doğal olarak. Maddi yoksunluk verisi çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme ve evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme durumu ile ilgili hane halklarının algılarını yansıtır. TÜİK bunları da vermiş bize. Türkiye'de hane halkının yaklaşık %30'unun derecesi değişmekle beraber maddi yoksunluk içinde olduğunu ve yoksunluğun kriz yıllarında büyüme ile bağını kopararak azalma eğilimine girdiğini biraz da şaşırarak gözlemlemekteyiz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.